Ayrım 11. AKP çoktan kapatılmalıydı. Vural Savaş. Sayfa 171. Anayasa Mahkemesi kararları. Esas sayısı 1997 Taksim 1. Siyasi parti kapatma. Karar sayısı 1998 Taksim 1. Karar günü 16.01.1998. Davacı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı. Davalı Refah Partisi. Davanın konusu, Refah Partisi'nin laiklik ilkesine aykırı eylemlerin odağı haline geldiği savıyla kapatılması istemidir. Dava, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 21.5.1997 günlü SP.13-HZ 1997 Taksim 109 sayılı iddianamesinde şöyle denilmektedir. Refah Partisi'nin aşağıda ayrıntılarıyla açıklayacağım eylemleri, siyasi partiler kanununun parti kapatılmasına neden olacak pek çok hükmünü ihlal etmekle birlikte, 23.7.1995 gün ve 4.121 sayılı yasanın 7. maddesiyle anayasamızın 69. maddesinin 6. fıkrası şu şekilde değiştirilmiştir. Bir siyasi partinin 68. maddenin 4. fıkrası hükümlerine aykırı eylemlerinden ötürü temelli kapatılmasına, ancak onun bu nitelikteki fiillerin işlendiği odak haline geldiğinin Anayasa Mahkemesi'nce tespit edilmesi halinde karar verilir. Anılan fıkrada yazılı anayasamızın 68. maddesinin 4. fıkrasında ise, siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz. Sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz, suç işlenmesini teşvik edemez hükmüne yer verilmiştir. Anayasamızın 11. maddesi, anayasa hükümleri yasama, yürütme, yargı organlarını, idare makamlarını, diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır hükmünü 138. maddesinde, hakimler anayasa, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler kuralını içermektedir. Anayasanın 11. ve 138. maddeleri karşısında mahkemelerin hüküm verirlerken anayasa hükümlerini dikkate almak zorunda oldukları bir gerçekliktir. Ancak aynı konuda farklı biçimde düzenlenmiş yasa ve anayasa kuralları varsa ne olacaktır? Bilindiği gibi anayasadaki yasaklar somut ve soyut olmak üzere gruplandırılmaktadır. Soyut yasaklar ya da yasaklamalar içerikleri tam olarak belirlenmemiş olanlardır. Yasama organı bunları somutlaştırmak ve anayasa buyruğunu yerine getirmek zorundadır. Yoksa görevini safsaklamış olur. Soyut yasaklar yasama organınca somutlaştırılmadıkça idare ve yargı tarafından doğrudan uygulanmazlar. Anayasada yazılı açık ve net yasaklamalar ise kendiliklerinden ve doğrudan doğruya uygulanabilir. Profesör Doktor Bülent Tanör, Türkiye'nin İnsan Hakları Sorunu, sayfa 261-262. Profesör Doktor Tekin Akıllıoğlu, İnsan Hakları 1992, 553-54. Profesör Doktor Zafer Gören, Başsavcılığımıza yazdığı görüş bildirme yazısı. Anayasa Mahkememiz 1963 yılında verdiği iki kararda anayasanın yürürlüğe girdiği tarihte var olan kanunlardaki aykırı hükümleri kendiliğinden yürürlükten kaldırmasının mümkün olamayacağı belirtilmişse de o tarihte yürürlükte olan 1961 Anayasası'nın geçici 9. maddesinde Anayasa Mahkemesi'nin göreve başladığı tarihte yürürlükte olan kanunlar hakkında iptal davası açılması gerektiği hükme bağlandığından Anayasa Mahkememizin aksine bir karar vermesi olanaksızdır. Buna rağmen 1963 yılından sonra verdiği birçok karara göre 3.6.1976 gün ve 13.31, 3.7.1964 gün ve 22.50, 2.8.1967 gün ve 22.22, 30.11.1983 gün ve 8.3, 3.6.1976 gün ve 13.31, 17.8.1971 gün ve 47.61 sayılı kararlar, anayasada sadece özü belirlenmiş bir kural değil de konuyu ayrıntılı ve doğrudan düzenleyen bir hüküm var ise, anayasa daha önceki bir kanunun aykırı hükümlerini zımmen ilga edebilmelidir. Aslında 1982 Anayasası'nın 177. maddesindeki mevcut kanunların anayasaya aykırı olmayan hükümleri veya doğrudan anayasa hükümleri, anayasanın 11. maddesi gereğince uygulanır açık hükmü karşısında Anayasa Mahkemesi'nin değindiğimiz kararlarına tarihi bir değer atfedilebilir. Danıştay'a göre anayasanın temel hukuk kuralları dışında bir konuyu ayrıntılarıyla düzenlemesi ve bu hüküm daha önceki kanunlarda bulunup aynı konuyu düzenleyen anayasa hükümlerinin uygulanması tabidir. 12.2.1970 gün ve 2.1 sayılı Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararına göre de özel kanunun düzenlediği bir konunun anayasanın bir hükmüyle açıkça düzenlenmiş olması halinde zımni ilga bulunduğu, doğrudan doğruya anayasa hükümlerinin uygulanması gerektiği belirtilmiştir. 15.1.1962 gün ve 1 Taksim 2 sayılı Ceza Genel Kurulu kararı, 23.7.1995 gün ve 4.121 sayılı yasanın 7. maddesiyle anayasamızın 69 ve 68. maddesinde siyasi partiler kanununun yürürlüğe girmesinden sonra değişiklik yapılmıştır. Bir siyasi partinin hangi eylemlerin odağı haline geldiğinin Anayasa Mahkemesince tespit edilmesi halinde temelli kapatılmasına karar verilebileceği, anayasamızın 68. maddesinin 4. fıkrasında açık, net ve hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde belirtilmiştir. O halde bir siyasi partinin laik cumhuriyet ilkelerine aykırı eylemlerin odağı haline gelip gelmediği, Siyasi Partiler Kanunu'nun 103. maddesi göz önünde tutularak değil, anayasamızın 69. maddesinin 6. fıkrası yollamasıyla 68. maddesinin 4. fıkrası göz önünde tutularak belirlenmelidir. Siyasi Partiler Kanunu tümüyle yürürlükten kaldırılsa, anayasamız doğrudan uygulanarak bir siyasi parti kapatılmayacak mıdır? Elbette kapatılabilecektir ve bu konuda doktrinde oy birliği vardır. Özel yasa olan Siyasi Partiler Kanunu yürürlükte olduğu sürece, açık ve net olan anayasa hükümleri dahi uygulanamaz, kaldırılsa uygulanabilir demek de mümkün değildir. Çünkü anayasa hükümlerinden hiçbiri yedek norm niteliğinde değildir ve normlar hiyerarşisinde en üst mevkidedir. Bütün bu nedenlerle başsavcılığımız laiklik ilkesine aykırı eylemlerin odağı haline geldiği için Refah Partisi hakkındaki kapatma istemini anayasamızın 69. maddesinin 6. fıkrası yollamasıyla 68. maddenin 4. fıkrasına dayanarak yapmıştır. Anayasamıza göre laiklik 1982 Anayasa 1. maddesinde devlet şeklini Türkiye Devleti bir cumhuriyettir diyerek belirtmiş ve 2. maddede de cumhuriyetin niteliklerini saymıştır. Bu maddeye göre Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Değiştirilemeyecek hükümleri düzenleyen 4. madde, 2. maddedeki cumhuriyetin niteliklerinin değiştirilmez ve değiştirilmesinin teklif edilmez olduğunu hükme bağlamıştır. Böylece Türkiye Cumhuriyeti'nin niteliklerinden olan laiklik ilkesinin değiştirilemeyeceği açıkça ortaya konmuş, güvence altına alınmıştır. 1982 Anayasası'nın başlangıç kısmında yer alan hiçbir düşünce ve mülahazanın Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının, devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğin karşısında koruma göremeyeceği ve laiklik ilkesinin gereği kutsal din duygularının devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılmayacağı şeklinde bu ifade ile laiklik ilkesinin açık ve kesin surette ortaya konulduğunu görmekteyiz. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk'ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve onun inkılap ve ilkeleri doğrultusundadır. Sözleriyle de Atatürk ilkelerinin benimsenmesi sonucu zımnen laiklik ilkesinin anayasaya yön veren ilkeler arasında bulunduğu anlaşılmaktadır. Anayasanın 176. maddesine göre başlangıç kısmı anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirtir ve anayasa metnine dahildir. Aynı maddenin gerekçesinde de başlangıç kısmının anayasanın diğer hükümleriyle eşdeğer olduğu ifade edilmiştir. Batı sözlükleri laikliği genel olarak din ve ruhbanlıkla ilgili olmayan diye tanımlarlar. Yardımcı doçent doktor Bihter'in, Vural Dinçkol, 1982 Anayasası çerçevesinde ve Anayasa Mahkemesi kararlarında laiklik, aslında laiklik dini değil, hukuki bir kavramdır. Hukuki açıdan laiklik kısaca ve genel olarak din işleriyle dünya işlerini ayıran bir rejimdir. Bu ifadeyle anlatılmak istenen sadece devlet içinde din ve dünya işleriyle ilgili otoritelerin birbirinden ayrılması değil, aynı zamanda sosyal hayatın, eğitim, aile, ekonomi, hukuk, görgü kuralları, kıyafet ve benzeri şeyler gibi ceplerinin din kurallarından ayrılarak zamana ve yaşama zorunluluklarına, gereklerine göre saptanmasıdır. Aksi düşünüldüğünde din işleriyle dünya işlerini birleştiren bir rejim anlaşılır. Profesör Doktor Niyazi Berkes, Teokrasi ve Laiklik, sayfa 25. Laiklik ilkesiyle dinin siyasi ve hukuki bir güç olması engellenir. Dinler dünya işlerine karışıp siyasi bakımdan güç kazandıkları ölçüde asıl ruhani erklerini göz ardı edip soysuzlaşmaya başlarlar. Hüseyin Batuhan, Laiklik ve Dini Taassup, sayfa 5.60. Demokrasi her şeyden önce laikliğe dayanır. Gerçek demokrasiler laik olanlardır. Zira demokrasinin iki önemli unsuru özgürlük ve eşitliktir. Bu unsurların gerçekleşmesi ancak dini zorlamaların olmadığı laik toplumlarda mümkündür. Anayasa Mahkememizin 21.10.1971 gün ve 53/76 sayılı kararında laiklik ilkesinin şu unsurları kapsadığı belirtilmiştir. A. Dinin devlet işlerinde egemen ve etkili olması esasını benimseme. B. Dinin bireylerin manevi hayatına ilişkin olan dini inanç bölümünde aralarında ayrım gözetilmeksizin sınırsız bir hürriyet tanımak suretiyle dini anayasa inancası altına alma. C. Dinin bireyin manevi hayatını aşarak toplumsal hayatı etkileyen eylem ve davranışlara ilişkin bölümlerinde kamu düzenini, güvenini ve çıkarlarını korumak amacıyla sınırlamalar kabul etme ve dinin kötüye kullanılmasını ve sömürülmesini yasaklama. Ç. Devlete kamu düzenini ve haklarının koruyucusu sıfatıyla dini hak ve hürriyetler üzerinde denetim yetkisi tanıma niteliklerinden oluşmuş bir ilkedir. Anayasa Mahkememizin 25.10.1983 gün ve 2/2 sayılı kararında Türkiye'deki laiklik anlayışının batıdaki Hristiyan ülkelerinden farklı bir yapı ve düşünce biçimine sahip olduğu belirtilmiş, ayrıca sosyalist ülkelerin laiklik anlayışıyla da benzerlik taşımadığı vurgulanmıştır. Hristiyan ve İslam dini inanç ve gereklerinin farklılığına değinildikten sonra kararda şöyle denilmiştir. Dini ve din anlayışı farklı olan bir ülkenin laikliği, o ülke batı medeniyetine açık olsa dahi batılı ülkelerdeki anlayış içinde benimsemesi esasen düşünülemez ve beklenemez. Atatürk devrimlerinin hareket noktasında laiklik ilkesi yatar ve devrimlerin temel taşını bu ilke oluşturur. Başka bir anlatımla laiklik açısından verilecek en küçük ödün Atatürk devrimlerini yörüngesinden saptırarak yok olması sonucunu doğurabilir. Davamıza dayanak yaptığımız deliller. 1. 3511 sayılı yasanın ikinci maddesiyle 2547 sayılı yasaya eklenen ek madde 16 hükmü şu şekildeydi. Yüksek öğretim kurumlarında, dershane, laboratuvar, klinik, poliklinik ve koridorlarında çağdaş kıyafet ve görünümde bulunmak zorunludur. Dini inanç sebebiyle boyun ve saçların örtü ve türbanla kapatılması serbesttir. Bu hükmün iptalinin istenmesi üzerine Anayasa Mahkememiz sorunu, bir yasal düzenlemenin din kurallarına, dinsel inançlara ve gereklere göre yapılıp yapılamayacağı şeklinde saptadığı 7-3-1989 gün ve 1/12 sayılı kararında, laik bir devlette hukuk kurallarının kaynağını dinde değil akılda bulunduğu, kişilerin iç dünyasına ilişkin kurallar getiren din prensiplerinin yasallaştırılmasının düşünülemeyeceği vurgulandıktan sonra, Tevhid-i Tedrisat Kanunu gereğince dinsel eğitimin bile laik devlet anlayışına göre yapılması gerekir. Birlikte çalışma yapanların kardeşlikleri, arkadaşlıkları, dayanışmaları, yarınları için bile gerekliyken onları dinsel gereklerle ayırmak, kimin hangi inançtan olduğunu bir işaretle belli etmek, onların yakınlaşmalarını, birlikte çalışıp karşılıklı yardımlaşmalarını ve işbirliğini önler. Ayrılıklara, dinsel inanç ve görüşler nedeniyle çatışmalara yol açar. Dersliklerde ve ilgili yerlerde dinsel inançları simgeleyen belirtilerden uzak kalınması zorunluluğu nedeniyle yüksek öğretim kurumlarında dinsel gereğe bağlanan başörtüleri laik bilim ortamıyla bağdaştırılamaz. Laiklik ilkesine ve laik eğitim kuralına karşı eylemlerin demokratik bir hak olduğu savunulamaz. Belli biçimde giyinmek özgürlüğü dinsel inancı aynı, ayrı olanlar ve olmayanlar arasında farklılık yaratmaktadır. Vicdan özgürlüğü istediğine inanma hakkıdır. Laiklikle vicdan özgürlüğü karıştırılarak dinsel giyinme özgürlüğü savunulamaz. Giyim konusu Türk devrimi ve Atatürk ilkeleriyle sınırlı olduğu gibi vicdan özgürlüğü konusu da değildir. Yükseköğretim kurumlarında dinsel giyim esaslarını içeren düzenleme, dinsel kurallardan arındırılmış devlet düzenine giyim nedeniyle dinsel bir el atmada bulunmaktadır. Söz konusu yasa hükmü anayasanın 174. maddesinde yazılı devrim yasalarına da aykırıdır. Gerekçesiyle anayasaya aykırı olduğundan iptaline karar verilmiştir. Anayasamızın 138. son maddesi hükmüne göre yasama ve yürütme organları ile idare mahkeme kararlarına uymak zorundadırlar. Bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. Okullarda öğrencilerin dinsel kuralların emrettiği biçimde takılan başörtüsüyle bulunmalarının laiklik ilkesine aykırı olduğu kesinleşmiş yüksek mahkeme kararıyla belgelenmesine rağmen Genel Başkan Necmettin Erbakan dahil Refah Partisi'nin tüm yöneticileri kendilerine oy getirdiği inancıyla hemen her konuşmalarında okullarda ve hatta devlet dairelerinde başörtüsüyle öğrenim görme ve çalışmanın anayasal bir hak olduğunu ısrarla iddia ederek halkı kışkırtmışlar, eylemler düzenlemişler. Hatta Genel Başkan Erbakan iktidar olduklarında rektörlerin başörtüsüne selam duracağını bir seçim konuşmasında ileri sürebilmiştir. Başörtüsü konusunda yapılan eylemlerin yaygınlığı, bu hususta parti üyelerince ve yöneticilerince binlerce konuşma yapıldığının, dikkatli televizyon izleyicilerince dahi açıklıkla saptanması karşısında, bu partinin yalnız bu konudaki eylemleri, söz ve davranışları bile laikliğe aykırı eylemlerin odağı haline geldiğini kabule yeterlidir. 2. 23 Mart 1983 günü TBMM Başkanı Hüsamettin Cindor'un başkanlığında siyasi parti liderlerinin anayasa değişikliği konusunda yaptıkları 3. toplantıda Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, "Benim inandığım şekilde sen yaşayacaksın" tahakkümünün ortadan kalkmasını istiyoruz. Çok hukuklu bir sistem olmalı. Vatandaş genel prensiplerin içerisinde kendi istediği hukuku kendisi seçmeli. Bu bizim tarihimizde de ola gelmiştir. Bizim tarihimizde çeşitli mezhepler olmuştur. Herkes kendi mezhebine göre bir hukuk içinde yaşamıştır ve de herkes huzur içinde yaşamıştır. Niçin ben başkasının kalıbına göre yaşamaya mecbur olayım? Hukuku seçme hakkı inanç hürriyetinin ayrılmaz bir parçasıdır diyerek laik devlet düzenimizi eylemli olarak ortadan kaldıracak önerilerde bulunmuştur. Ek 1. 3. Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, 13.4.1994 tarihinde Refah Partisi Meclis Grubu'nda yaptığı konuşmada, "Şimdi ikinci bir önemli nokta, Refah Partisi iktidara gelecek, adil düzen kurulacak. Sorun ne? Geçiş dönemi sert mi olacak, yumuşak mı olacak, kansız mı olacak? Bu kelimeleri kullanmak bile istemiyorum ama bunların terörizmi karşısında herkes gerçeği açıkça görsün diye bu kelimeleri kullanma mecburiyetini duyuyorum. Türkiye'nin şu anda bir şeye karar vermesi lazım. Refah Partisi adil düzen getirecek. Bu kesin şart. Geçiş dönemi yumuşak mı olacak, sert mi olacak, tatlı mı olacak, kanlı mı olacak? 60 milyon buna karar verecek" diyebilmiştir. 4. Yine Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın 13.1.1991 günü Sivas'ın Sıcak Çermik ilçesinde Refah Partisi'nin eğitim seminerinde yaptığı, çeşitli basın organlarında yayınlanan, hatta Deniz Kuvvetleri Komutanımız Güven Erkaya tarafından 28.2.1997 günü yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında okunduğu pek çok gazete haberine göre Sayın Erbakan'ın sessizce dinlemekle yetindiği iddia edilen konuşmada. Ek 2. "Sen Refah Partisi'ne hizmet etmezsen hiçbir ibadetin kabul olmaz. Çünkü başka türlü Müslümanlık olmaz. Başka türlü kurtuluş yok. Refah bu ordudur. Bütün gücünle bu ordunun büyümesi için çalışacaksın. Çalışmaz isen patates dinindensin. Bu parti İslami cihat ordusudur. Kendi kendine cihat ediyorum diye faaliyette bulunamazsın. Karargaha bağlı olmak zorundasın. Her faaliyette karargaha bağlı olmak zorundayız. Karargaha danışılmadan yapılan faaliyetler tefrikadır. Çalışacaksın, burada çalışacaksın. Müslüman mısın? Bu orduda asker olmaya mecbursun. Cihada para vermeden Müslüman olunmaz. Kişinin Müslümanlığı cihada verdiği para ile ölçülür. Bir Müslüman zekatını götürüp fakire veremez. Zekatını Beytül Mal'e, cihat ordusunun karargahına, ilçe teşkilatının başkanlığına verecektir. Biz Müslümanız. Biz Kur'an'ı hakim kılmak isteyene gideceğiz. Hepimiz refahçı olmaya mecburuz. Çünkü cihad ediyoruz. Şuurla refaha çalışan cennete gidiyor. Neden? Çünkü refah demek Kur'an nizamını hakim kılmak için çalışmak demektir" demiştir. 5. Refah Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Necmettin Erbakan, laikliğe aykırı söz ve davranışlarıyla tanınan bazı tarikat liderlerine, devrim yasalarına aykırı kıyafetleriyle geldikleri başbakanlık konutunda yemek vererek, bu çeşit kişilerin devlet katında itibar gördüklerini ve eylemlerinin hoş karşılanmadığını kanıtlamaya çalışmıştır. 6. Refah Partisi üyesi olup laiklik ilkesine aykırı söz ve eylemleri tespit edilen pek çok kişi var. Bunlardan önemli görevler yüklenmiş olan ve konuşmaları video, kaset ve doğruluğundan kuşku duyulamayacak tutanaklarla tespit edilen kişilerin konuşmalarından bazı bölümleri değerlendirmenize sunuyoruz. A. Refah Partisi Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 21.3.1994 gün ve 7.444 sayılı yazıları ekinde gönderilen video band çözümünde, biz Kur'an nizamından yüz çevirenlerden, ülkesinde Allah Resulü yetkisiz kılanlardan mutlaka hesap soracağız dediği görülmektedir. Şevki Yılmaz, Rize Belediye Başkanı seçilmeden kısa bir süre önce İstanbul'da yaptığı konuşmada, "Sizleri ahirette dünyada seçtiğiniz liderlerle çağıracağız. Bugün Kur'an'ın kaçta kaçı bu ülkede uygulanıyor hesap ettiniz mi? Ben hesap ettim. Kur'an-ı Kerim'in %39'u bu ülkede ancak uygulanabiliyor. 6500 ayeti rafa kaldırılmış. Kur'an kursu inşa ettin, yurt yaptın, çocuk okutuyorsun, öğretmenlik yapıyorsun, vaaz ediyorsun. Bunlar cihat bölümüne girmez. Ameli salih bölümüne girer. Hakkın ihkakı için hakkın yayılması, Allah'ın kelimesinin yükselmesi için yapılacak iktidar çalışmasına cihat derler. Cenab-ı Hak bunu siyasi mücerretten emretmemiş, cahudiden emretmiş. Ne demek? Ordu halinde yapılır, komutanı bellidir. Namaz kılmanın şartı iktidarın Müslümanlaştırılmasıdır. Allah diyor ki camilerden önce iktidar yolu Müslüman olacak. Beş vakit namaz kılınacak yerler için kubbeler yapmak sizi cennete götürmez. Çünkü bu ülkede Allah kubbe yapıp yapmadığını sormuyor. Sormayacak, yetkili olup olmadığını soracaktır. Bugün Müslümanların 100 lirası varsa, bu 100 liranın 30 lirasını kız ve erkek evlatlarımızı yetiştirecek Kur'an kurslarına ayırırken, 60 lirasını da iktidara giden siyasi kuruluşlara ayıracağız. Allah bütün peygamberlerini iktidar için mücadele ettirmiştir. Bana tarikat menşeinden iktidar için boğuşmayan bir isim gösteremezsiniz. Size diyorum ki saçlarım adilince başlarım olsa, her bir baş Kur'an yolunda koparılsa yine bu sahip davasından vazgeçmeyecektir. Allah'ın size soracağı soru şöyle, küfür düzeninde İslam devleti olsun diye niçin çalışmadın? Erbakan ve arkadaşları parti görüntüsü altında bu ülkeye İslam'ı getirmek istiyor. Savcı anladı. Savcı kadar biz anlasak bunu meseleyi halledeceğiz. Bu ülkede dinin simgesinin refah olduğunu Yahudi Abraham bile anlamıştır. Kim iktidar Müslümanın eline geçmeden cemaati silaha teşvik ediyorsa ya o cahildir ya başkaları tarafından görevlendirilen bir haindir. Çünkü hiçbir peygamber devleti ele geçirmeden harbe müsaade vermemiştir. Müslüman akıllı olur, karşısındaki düşmanı nasıl yeneceğini göstermez. Kurmay çizer, asker uygular. Eğer kurmay planını açıklarsa yeni bir plan kurması ümmetin komutanları üzerine vaciptir. Bizim görevimiz konuşmak değil, asker olarak ordu içerisindeki harpteki planı uygulamaktır demiştir. Aynı kişi milletvekili seçildikten sonra 29.11.1996 tarihli konuşmasında şöyle diyor. Mecliste 158 tane İmam Hatip mezunu kökenli milletvekili var. Bizim derdimiz lise İmam Hatip ayırımı değil, liselileri de aynı İmam Hatip ruhuyla yetiştirmek. İnsanlara din dersi yetmez, bir de ahiret dersi konulmalıdır. Bu ülkede en büyük terör, en büyük isyan Allah'a ve Resulüne yapılıyor. Gelin bu ülkede hep birlikte başbakanından cumhurbaşkanına kadar hepimiz ölüm ve ölümden sonraki hayata hazırlık yaptıralım. Samsun Spor'un taraftarı olur da Allah'ın taraftarı olmaz mı bu dünyada? Elhamdülillah şimdi kilit taşı omuzumuzda, belediyeler merdiven kurdu, köprünün ortasına ulaştık. 1,5 milyar İslam Kurtuluş Ordusu koruyor. Bak Erbakan Hoca'yı tanımayanlar duysun, o bu köprünün kuruluş ustası ve mimarıdır demiştir. B. Refah Partisi Ankara Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan 14.3.1993 tarihinde Kırıkkale'de yaptığı konuşmada. Bu vatan bizimdir, rejim bizim değildir kardeşlerim. Rejim ve Kemalizm başkalarınındır. Türkiye yıkılacak beyler. Türkiye Cezayir olur mu diyorlar. Orada %81 nasıl olmuşsa, %20 falan değil, %81'lere ulaşacağız. Boşuna uğraşmayın ey emperyalist batının, sömürgeci batının, vahşi batının ve dünyayla beraber olacağız diyerek ırz ve namus düşmanlığı yapan Müslüman kadının bacakları arasına insan yerine köpek yerleştirecek kadar köpekleşen ve enikleşen batının taklitçiliğine soyunmuş olan sizlere sesleniyorum. Boşuna uğraşmayın. Kırıkkalelilerin ellerinde gebereceksiniz demiştir. Bu konuşmaya ait çözümün tamamını inceleyen Profesör Doktor Bahri Öztürk 25.9.1995 tarihli bilirkişi raporunda. Konuşmada özellikle belli bir dini görüş ve inanca sahip olanlarla olmayanlar arasındaki farklılık ön plana çıkarılmakta. Bu dini görüş ve inanca sahip olmayanlar şayet bu görüş iktidara gelirse gebertileceklerine kadar varan düşmanca hareketlerin hedefi olarak gösterilmektedir. Nitekim konuşmanın diğer yerlerinde de, örneğin bütün hesapları biz soracağız, İstiklal mahkemelerinin hesabını da biz soracağız, İskilipli Atıf Hoca'nın hesabını da biz soracağız gibi faildeki amacı ortaya koyan ifadelere sıklıkla yer verilmektedir. Sanığın eylemi, Türk Ceza Kanunu'nun 312 Taksim 2. maddesine göre suç işlemeye dolaylı tahrik suçunu oluşturur denilmektedir. Refah Partisi Ankara Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan'ın bu konuşmasına ait kasetler çoğaltılarak Refah Partisi Teşkilatı'na dağıtılmış ve mahalli teşkilatlarca da vatandaşlara dinletilmiştir. Söz konusu kasetlerden biri Dalaman ilçesinde ele geçince, 1995 yılına kadar Refah Partisi Dalaman ilçe başkanlığını yapan Süleyman Akbulut ve 1995 yılında bu görevi devralan ilçe başkanı Ömer Halit Malatyalı, 24.10.1995 tarihinde Dalaman Cumhuriyet Savcısı Sinan Esen'e verdikleri ifadelerde, üzerinde saltanat ve emperyalizm yazılı bu kasetin kendilerine Refah Partisi Genel Merkezi tarafından gönderildiğini açıklıkla belirtmişlerdir. C. Refah Partisi Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tekdal, 24.11.1996 günü Kanal D televizyon kanalında görüntülü olarak verilen konuşmasında şöyle diyor. Parlamenter sistemin hakim olduğu yerlerde eğer bir millet gerekli şuuru göstermez, hak nizamının tesisi saadetinde gayet sarf etmez ise kendisini iki bela karşılayacaktır. Bunlardan bir tanesi bütün münkirler karşısına gelecek, zulüm görecek ve zulmün neticesinde de helak olup gidecektir. Bir diğeri mükellef olduğu hak nizamının tesisi için çalışmadığı için Cenab-ı Hakk'a hesabını veremeyecektir ve bu uğurda mücadele eden topluluklara elden gelen gayretin gösterilmesi elbette ki vazifemizdir. Türkiye'de hak nizamı tesis etmek isteyen siyasal kadronun adı Refah Partisi'dir. D. 24.11.1996 günlü Kanal D'de yayınlanan Teke Tek programına katılan Refah Partisi Ankara Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan, görüntülü bant çözümünden açıkça anlaşıldığı gibi, asker kalkmış diyor ki PKK'lı olmanıza müsaade ederiz ama şeriatçı olmanıza asla. Bu kafayla çözemezsiniz. Çözüm isterseniz şeriatçılıktır demiştir. E. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şükrü Karatepe 10 Kasım 1996 günü Atatürk'ün hatırasını anmak için yapılan sonra hakim güçler ya bizim gibi yaşarsın ya da her türlü fitneyi fesadı içinize sokarız diyorlar. Bu yüzden de Refah Partili bakanlar bile kendi dünya görüşlerini bakanlıklarına yansıtamıyorlar. Bu sabah ben de resmi görevim sıfatım nedeniyle bir törene katıldım. Süslü püslü görünüşüme bakıp da layık olduğumu sakın sanmayın. İnancımıza saygı duyulmadığı, sövüldüğü bir dönemde içim kan ağlayarak bugünkü törenlere katıldım. Belki başbakanın, bakanların, milletvekillerinin bazı mecburiyetleri vardır. Ancak sizin hiçbir mecburiyetiniz yok. Bu düzen değişmeli. Bekledik, biraz daha bekleyeceğiz. Gün ola, harman ola. Müslümanlar içlerindeki hırsı, kini, nefreti eksik etmesin demiş. Orada bulunan Refah Partisi Kayseri Milletvekili Memduh Büyükkılıç, başkanımızın duygularımıza tercüman oldu demiştir. F. 8 Mayıs 1997 günü Refah Partisi Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik meclis kulisinde, Refah Partisi iktidarında imam hatipleri kapatmaya kalkarsanız kan dökülür. Cezayir'den beter olur. Ben de kan dökülmesini istiyorum. Demokrasi böyle gelecek. Fıstık gibi olacak. Ordu 3500 PKK'lıyla baş edemedi. 6 milyon İslamcıyla nasıl baş edecek? Rüzgara karşı işerlerse yüzlerine gelir. Bana vurana ben de vururum. Ben sapına kadar şeriatçıyım. Şeriatın gelmesini istiyorum demiş. Haber 10 Mayıs 1997 günü yayınlanan çok tirajlı gazetelerimizin hemen hepsinde yayınlanmıştır. G. Refah Partili Sincan Belediye Başkanı Sincan'da düzenlediği Kudüs gecesinde salona İslami terörist örgütü liderlerinin büyük boy posterlerini astırdığı, aydınlarımıza şeriat enjekte edeceğini söylediği için Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nce tutuklanmasından sonra Refah Partili Adalet Bakanı Şevket Kazan mahkeme kararını protesto ettiği imajını yaratacak biçimde hapishanede kendisini ziyaret etmiştir. 7. İddianamemizin 6 numaralı bölümde açıklanan konuşmalar defalarca görüntülü olarak televizyonlarımızda gösterilmesine, gazetelerimize defalarca yer almasına rağmen bu konuşmaları yapanlar hakkında Refah Partisi'nce hiçbir disiplin işlemi yapılmış olması, bu konuşmaların Refah Partisi yöneticilerince de benimsendiğinin, hatta teşvik edildiğinin en açık delilidir. 8. Din eğitiminin laik ve demokratik düşünebilen vatandaş yetiştirilmesinin önünde en önemli engel olduğu, en gelişmiş demokratik ülkelerde bile kavranmış, her demokratik devlet bazen anayasa ve yasalarına hüküm koyarak, bazen de sadece yüksek mahkeme içtihatlarıyla din eğitimini daima denetim altında bulundurmuştur. Zira din adamı ihtiyacını karşılamak için açılan okullar dışında milyonlarca çocuğunun din eğitimi görerek ve düşünce yapısının bu eğitime göre şekillenmesine rıza gösteren bir devlet, laik devlet olarak nitelendirilmez. Bazı örnekler vermek gerekirse, örnekler için bakınız 1982 Anayasası çerçevesinde ve Anayasa Mahkemesi kararlarında laiklik, yardımcı doçent doktor Bihter'in Dinçkol, Kazancı Yayınları 1992, 123-128. ABD'de anayasanın ek birinci maddesi gereğince din eğitimi devletçe desteklenmemektedir. Yani ABD'de resmi okullarda dini öğretim yapılmamaktadır. ABD'de resmi devlet okullarında öğretmenlerin dini kisve taşımaları yasak edilmiştir. Engel ve Vital davasında 1962 Amerikan Federal Yüksek Mahkemesi devlet okullarında dua okutulmasını Amerikan Anayasası'na aykırı görmüştür. 1948 yılında görülen McCollum Board of Education davasına konu olan olayda, kamu okullarında serbest saatlerde dini ders öğretmenlerinin ücretsiz olarak ve velilerinden izin de alarak boş odalarda ders vermelerine ilişkin olarak yüksek mahkeme, vergiler ile desteklenen devlet okul binalarının dini doktrinleri yaymak için kullanıldıkları dolayısıyla Everson prensibinin ihlali olduğu görüşünden hareketle anayasaya aykırılık yargısına varmıştır. Amerika Federal Yüksek Mahkemesi 1943 tarihli West Virginia v. Barnett davasında da anayasal takım yıldızı içinde eğer bir sabit yıldız varsa o da hiçbir resmi makamın politikada, milliyetçilikte, dinde ya da düşünce ile ilgili herhangi bir alanda tek doğrunun ne olacağını buyurma yetkisine sahip olmadığıdır şeklinde kararını açıklamıştır. Böylece devletin dini konularda da insanların inançlarına etkide bulunamayacağı görüşü ortaya konulmuştur. İsviçre Anayasası'nın 49. maddesine göre hiç kimse din derslerine katılmaya zorlanamaz. Almanya Federal Cumhuriyeti Anayasası'nın 7. maddesine göre din dersi devletin denetim hakkına halel getirmeyecek şekilde yapılacaktır. Almanya'da ayrıca çocukların din dersine katılıp katılmamaları velilerin isteğine tabi tutulmuştur. İngiltere'de eğitim yasası, Educational Act, dini inancı olmayan birine dini eğitim yaptırılamaz hükmünü taşımaktadır. Okulların laikleştirilmesi Fransa'da 19. yüzyılın sonlarında gerçekleştirilmiştir ve bunun sonucunda devlet okullarında din öğretimi kaldırılmıştır. Encyclopedia Britannica, Volume 6, 15th Edition, sayfa 418. Yugoslavya Federal Sosyalist Cumhuriyeti Anayasası'nın 174. maddesinde dinsel topluluklar sadece din adamlarının yetiştirilmesi için din okulları açabilir hükmü ile dinsel eğitimin sınırlarını çizmiştir. Yaşar Gürmüz Anayasalar 1981 sayfa 319. 3-3-1940 gün ve 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun 3. maddesinde marif vekaleti yüksek diniyat müteassısları yetiştirmek üzere Darülfünun'da bir ilahiyat fakültesi tesis ve imamet ve hitabet gibi hidemat-ı diniyenin ifası vazifesiyle mükellef memurların yetişmesi için ayrı mektepler küşat edecektir. Anayasamızın 174. maddesinde sayılan ve anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamayacağı ve yorumlanamayacağı vurgulandıktan sonra inkılap kanunlarının en başında yazılı olduğuna göre Tevhid-i Tedrisat Kanunu anayasa hükmü haline gelmiştir. O halde 1. Gereğinden fazla ilahiyat fakültesi açılması, 2. İmam hatiplik gibi din görevi görecek memurların yetişmesini sağlayacak adedi geçecek şekilde, başka bir anlatımla milyonlarca çocuğumuzu dini eğitime tabi kılacak şekilde imam hatip okulları açılması açıkça anayasaya ve eğitimde laiklik ilkesine aykırıdır. Hal böyleyken politikacılarımız ihtiyacın kat be kat üstüne imam hatip okulu açarak ve böylece milyonlarca çocuğumuzun dini eğitimden geçmesini sağlayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin laik devlet, anayasaya uygun şekilde yönetilen devlet olup olmadığını tartışmalı hale getirmişlerdir. Bu durumda Milli Güvenlik Kurulu'nun görevi gereği ihtiyaç fazlası imam hatip okullarının kapatılmasını veya bundan böyle yeni imam hatip okulları açılmasını hükümetimize tavsiye ve bunu ısrarla takip etme hakkı doğmuşken Refah Partisi'nin mütemadiyen yeni imam hatip okulları açılması gerektiğinin propagandasını yapması, Milli Güvenlik Kurulu'nun aldığı 8 yıllık kesintisiz eğitim yapılmasını hükümeti tavsiye etme kararı. İmam Hatip okullarından bir tanesini bile kapatma sonucu doğurmayacağı öğrencilerin bu okullarda 4 yıl dini eğitim görmelerini engellemediği halde bu tavsiye kararının hayata geçmemesi için düzenlediği eylemler ve tüm yöneticilerinin bu konuda halkı kışkırtıcı konuşmalar yapmalarının laiklik ilkesine aykırı eylemler olduğundan kuşku duyulmamalıdır. İstek. Yukarıda açıklanan nedenlerle Refah Partisi'nin temelli kapatılmasına karar verilmesi, anayasamızın 69. maddesinin 6. fıkrası yollanmasıyla 68. maddesinin 4. fıkrası gereğince talep olunur. 11. ayrımın sonu. Sayfa 188.